Ayrım 13. Dünün Dünyası. Stefan Zweig. Sayfa 127. Kendimi bulma yolunda dolaşmalar. Paris, İngiltere, İspanya, Belçika ve Hollanda'da yaptığım bu ilginç yolculuklar ve aylakça dolaşmalar aslında hoşuma gitti ve pek çok bakımdan verimli oldu. Ama eninde sonunda belli bir yer gerekiyor insana. Yolculuklara çıkılacak ve dönüp dolaşıp geri gelinecek bir yer. Durmamacasına dünyayı dolaşmanın kendi isteğimle değil, kovalanıp kaçma sonucu olduğunu bugün her zamandan daha iyi kavruyorum. Okuldan beri geçen yıllarda küçük bir kitaplığı dolduracak öteberi ayrıca resimler ve andaçlar birikmişti. El yazısıyla müsveddeler kalın paketler halinde üst üste yığılmaya başlamıştı. Bu sevimli yükleri o ülke senin, bu ülke benim valizle sürgüt taşıyamazdım elbette. İşte bundan ötürü Viyana'da küçük bir ev tuttum. Ama orası benim için gerçek bir barınak olacak değildi. Yalnızca Fransızların deyimiyle bir pied de terre, ara sıra uğranılan bir konak yeri olacaktı. Çünkü iğretilik savaşa değin hayatımda anlaşılmaz bir biçimde hep ağır bastı. Ne yapsam bunun asıl yapmak istediğim olmadığını kendimi inandırmak isterdim. Çalışmalarımın ürünlerini gerçek yapıtımın provaları sayardım. Dostluklar kurduğum kadınlar için de böyle düşünürdüm. Böylelikle henüz hiçbir şeyle pek derinden ilgilenmeyip çeşniye bakmak, denemek ve tadını çıkarmak duygusunu aşılıyordum genç kişiliğime. Başkalarının çoktan evlenip çoluk çocuğa karıştığı, önemli işlerin başına geçip verebilecekleri her şeyi ortaya koymak için var gücüyle çabaladığı bir yaşta ben kendimi hala genç, hala yeni başlamış sayıp önümde çok vakit varmışçasına kesin bir işe herhangi bir anlamda bağlanmamakta ayak diriyordum. Çalışmalarımı asıl yapıt için bir ön çalışma, varlığımı edebiyat dünyasına duyuracak bir kartvizit saydığım gibi evim de şimdilik bir adres olmaktan öteye geçmemeliydi. Fazla masrafa yol açıp özgürlüğümü engellememesi için kenar semtte küçük bir ev seçtim. Öyle pek iyi mobilya falan da almadım. Çünkü bizimkilerin her koltuğa kılıf geçirip ancak konuk gelince çıkarması gibi bir sürü koruma önlemine girişmeye niyetli değildim. Hep Viyana'da kalmaya hiç isteğim yoktu. Bir yere duygusallıkla bağlanmaktan kaçınmak istiyordum. Böylesine iğretilik duygusuyla yetişmemi yıllar yılı yanlış buldum. Ama sonraları kurduğum her yeni yuvadan uzaklaşmak zorunda kalıp çevremde ne varsa yıkıldığını görünce o tuhaf hiçbir şeye bağlanmama duygum yardımıma yetişti. Çok önceden öğrenmiş olmam her kaybı ve her ayrılığı daha kolaylaştırdı. O ilk evimde pek değerli şeyler henüz birikmemişti. Yine de söz gelişi Londra'da elde ettiğim o Blake deseni ve Goethe'nin en güzel şiirlerinden biri, daha lisedeyken başladığım el yazısı koleksiyonumun en gözde yapıtıydı o tarihte. Kıvrak ve akıcı el yazısıyla duvarımı süslüyordu. Edebiyat topluluğumuzdakiler nasıl hep birden yazı yazarsak, şair, aktör ve opera sanatçılarından imza toplamak için de öyle koşar dururduk. Ne var ki içimizden çoğu bu sporu şiirle ilgi konusunda olduğu gibi okul bitince bırakmıştı. Bende ise dahilerin yeryüzündeki gölgelerine karşı düşkünlük daha da artmış ve derinleşmişti. İmza toplamak bana yetmez olmuştu. Bir ünlünün uluslararası alandaki yeri ya da ödül kazanması da beni ilgilendirmiyordu. Benim aradığım karalamalardı, taslaklardı. Çünkü sanat yapıtının oluşum sorunu biyografik açıdan da psikolojik açıdan da beni her şeyden çok ilgilendiriyordu. Bir dizenin, bir ezginin, görünmezlikten, bir dehanın hayal gücünden ve içgüdüsünden sıyrılıp, biçimlenerek dünyaya ayak bastığı o esrarlı geçiş anı, emekle ortaya çıkardığı ya da kendinden geçerek yazdığı o ilk karalamalardan daha iyi nerede bulunabilir, incelenebilir? Sanatçının ortaya koyduğu yapıtı görmek bana yeterince bilgi vermez. Ben bütün yaratıları bütünüyle kavramak için yalnızca son durumunu görmek değil, oluş sırasında da gözlemek gerekir diyen Goethe gibi düşünürüm. Ama bir karalama da üzerimde görüntüsel etki yapar. Söz gelişi Beethoven'ın vahşi ve sabırsız çiziktirmelerle karma karışık bir biçimde başlamış ve tasarlanmış motifleri, yanıp tutuşan isteklerle dolu benliğinin yaratma gücünü birkaç kalem çizgisiyle özetleyen beni bedensel olarak heyecanlandırır, uyarır. Ben bu gibi anlaşılmaz çiziktirmelerle dolu kirli bir kağıda, başkalarının güzel bir tablo karşısında duyduğu tutkuyla kendimden geçerek bakmaya doyamam. Balzac'ın düzeltmeler yaptığı bir sayfa, hemen her satırı bölünmüş, her satırı değiştirilmiş, beyaz yan boşluğu, çizgiler, işaretler ve sözlerle doldurulmuş görünüşüyle insanoğlunun bir yanardağ gibi patlayışını canlandırır. Yıllar yılı sevdiğim bir şiirin ilk yazılışıyla, doğuşunun ilk anlarıyla karşılaşmak dindarca bir saygı uyandırır bende. Ona dokunmayı hemen hemen göze alamam. Böyle birkaç kağıdı ele geçirmiş olmanın gururuna, onları keşfetmenin açık artırmalarda ya da kataloglarda peşlerinden koşmanın heyecanı ekleniyordu. O avlar bana ne heyecanlı saatler, ne renkli rastlantılar sağlamıştır. Şuraya bir gün geç kalınmıştır. Ötede o pek az bulunur sanılan parçanın sahteliği anlaşılmıştır. Sonra yeni bir mucize olmuş, Mozart'ın küçük bir parçası ele geçirilmiş ama bir yanı kopuk olduğundan sevinç yarım kalmıştır. 50 belki de 100 yıl önce sevimli bir tahripçinin kopardığı o eksik parça günün birinde Stockholm'deki bir açık artırmada ortaya çıkıvermiştir. Arya Mozart'ın 150 yıl önce bıraktığı biçimiyle elinizdedir. O tarihte edebiyattan gelirim pahalı şeyler almama yetmezdi. Ama bir parçayı elde etmek için başka şeylerden vazgeçmenin tadı nasıl da artırdığını her koleksiyoncu bilir. Bir yandan da bütün edebiyatçı dostlarımı haraca bağlamıştım. Romain Rolland, Jean Christophe'un bir cildini, Rilke en ünlü yapıdı, Aşkın ve Ölümün Ezgisini, Claudel, Marie Duyuru piyesini, Gorki büyük bir taslağını ve Freud bir incelemesini vermişti. El yazılarının hiçbir müzede daha iyi korunamayacağını hepsi de biliyordu. Bunların nicesini daha küçük sevinçlerimle birlikte rüzgarlar dünyanın dört bucağına saçmış bulunuyor. Bir edebiyat müzesi için eşsiz değer taşıyan bir parçanın koleksiyon dolabımda değilse bile oturduğum o kenar mahalledeki evde bulunduğunu epey sonra bir rastlantı sonucu öğrendim. Üstümdeki orta halli bir dairede müzik öğretmenliği yapan saçları aklaşmış yaşlıca bir kız oturuyordu. Bir gün beni merdivenlerde durdurdu, güler yüzle çalışmalarım sırasında derslerini dinlemek zorunda kalışıma üzüldüğünü, öğrencilerinin hiç de parlak olmayan sanat düzeyinden aşırı rahatsızlık duymadığımı umduğunu söyledi. Konuşmamız ilerleyince annesiyle oturduğunu, odasından hemen hiç çıkmayan bu 80'lik yarı kör kadıncağızın Göte'nin özel doktoru Dr. Vogel'in kızı olup 1830'da Etil von Göte ile Göte'nin önünde vaftiz edildiği ortaya çıktı. Başım dönmüştü. Göte'nin kutsal bakışlarının değdiği bir insan 1910 yılında hala vardı demek. Dahilerin yeryüzünde her bıraktığı izi ele geçirmek bende bir tür olağanüstü tapınmaya dönüştü. Sözünü ettiğim o el yazıları yanında değerli öteberiyi de gücümün yettiğince toplardım. Evimin bir odasını daha sonraları yeni hayatımda deyim yerinde ise bir tür tapınak yapmıştım. Beethoven'ın yazı masası ölümün soluğu değmiş titrek eliyle hizmetçiye para ödemek için yatağından uzandığı küçük çekmece oradaydı. Mutfak hesap defterinden kopmuş bir yaprak, aklaşmaya başlamış saçlarından kesilmiş bu bukle de oradaydı. Göte'nin bir tüy kalemini çekiciliğine kapılıp da kendi değersiz ellerimi almamak için yıllarca bir cam altında korudum. Ama bir insanın soluk alan ve yaşayan bir varlığın Göte'nin yuvarlak kara gözlerine bilerek ve saygıyla bakmış olan birinin yanında bütün cansız öteberinin hiç önemi yoktu. Her an kopabilecek olan son bir ince iplik bu güçten düşmüş ihtiyarcığın aracılığıyla Weimar'ın Tanrılar Dünyası'nı Koh Sokağı 8 numaradaki rastgele bir kenar semt evine bağlıyordu. Bayan Demelius'u ziyaret etmek için izin istedim hemen. Yaşlı kadın da beni güler yüzle ve iyi yürekle karşıladı. Odasında ölmez ustanın öteberisinden bazı şeyler vardı. Yaşlı kadının bir zamanlar çocukluk arkadaşı olan Göte'nin torunu genç kız armağan vermişti. Göte'nin yazı masasında duran kollu bir şamdan ve Weimar Frohplan'daki evinde kullanılmış olan daha başka öteberi de vardı. Ama asıl mucize incelmiş ak saçlarındaki sevimli başlığıyla bu yaşlı kadının varlığı değil miydi? En büyük Alman şairinin bir daha dönmemek üzere evinden ve dünyadan ayrıldığı Fruplan'daki evde, şimdi bir müze olan ve o günden beri her şeyi yerli yerinde bırakılan evde, ömrünün ilk 15 yılını nasıl geçirdiğini kırış kırış ağzıyla anlatmaktan ne hoşlanırdı. Bütün yaşlılar gibi o da dönemini büyük bir nesnellikle görmekteydi. Çocukluk arkadaşı Otil von Goethe'nin aşk mektuplarını hem de şimdiden yayınlayan Goethe Enstitüsü'nün sır saklamazlığına öfkelenişi göz yaşartıcıydı. Hem de şimdiden derken Otil von Goethe'nin 50 yıl önce ölmüş olduğunu unutmuştu. Goethe'nin sevgilisi onun gözünde daha yaşıyordu ve henüz gençti. Bizler için çoktan geçmişe karışmış şeyler onun gözünde dipdiri gerçeklerdi. Onun yanında olduğum zamanlar hep hayaletlerle çevrelenmiş sanırdım kendimi. Taştan yapılmış bir evde oturuyor, telefonla konuşuyor, elektrik ışığı kullanıyor, mektupları yazı makinesiyle yazdırtıyordum. Ama 22 basamak yukarıya çıkınca bir başka yüzyıla doğru uzaklaşıp Goethe'nin dünyasının kutsal bölgesine giriveriyordum. Ak saçlı kahramanlar ve tanrılar dünyasına uzanmış daha başka kadınlara da birçok kez rastladım. Liszt'in kızı Cosima Wagner bütün sertliğine karşın davranışlarında gene de dokunaklıydı. Nietzsche'nin kız kardeşi Elizabeth Förster ufak tefek, cilveli ve sevimliydi. Alexander Herzen'in kızı Olga Monod çocukluğunda sık sık Tolstoy'un dizlerinde oturmuştu. George Brandon, Walt Whitman, Flaubert ve Dickens'la karşılaşmalarını, yaşlılığında anlatışını ve Richard Strauss'un Richard Wagner'i ilk görüşünü bir bir anlatmasını da dinledim. Ama yaşayanlar arasında Goethe'nin bakışlarını hala üzerinde taşıyan en son kişi olan şu çok yaşlı kadından başka hiçbir kimse ve hiçbir şey beni böylesine güçlü etkilemiş değildir. Başına Goethe'nin eli bir an için dokunmuş birisini tanıdım ben diyebilecek en son kişi de belki benim. Yolculuklar arasında mola verebilecek bir yer böylece sağlanmış oluyordu. Ama gene o sırada bulduğum bir başka yuva, 30 yıl süreyle yapıtlarımı koruyan ve geliştiren yayınevi daha da önemliydi. Bu konudaki seçim bir yazarın bütün ömrü için kesin bir önem taşır. Bundan daha uygun bir seçim yapamazdım. Birkaç yıl önce bir edebiyat meraklısı varını yoğunu at yarışları yerine düşünce alanına yatırmayı aklına koymuştu. Şair olarak hiç de küçümsenmeyecek bir kişiliğe sahip Alfred Walter Heyman, kitapçılığın daha çok ticaret kurallarına göre yürütüldüğü Almanya'da bir yayın evi açmıştı. Paraca kazanç beklemeyip hatta sürekli kayıpları da göze aldığından bir yapıt yayınlamak için satış şansını değil düşünce değerini ölçü olarak kullanıyordu. Vakit öldürmek için okunan kitaplar gelir şansı ne kadar yüksek olursa olsun onun işi değildi. Buna karşılık en özlü ve ağır yapıtlara yayın evinin kapıları açıktı. Kendi görüşüne değer veren ve başlangıçta sayısı az, anlayışlı okurlara dayanan bu yayın evinin amacı en yalın biçimde ortaya konulmuş, katıksız sanat içeren yapıtları kendisinde toplamaktı. Kendinin başkalarından ayrı olduğunu göstermek için de yayın evinin adını İnsel koydu, sonra bu ad İnsel Verlag, Ada Yayın Evi'ne dönüştü. Hiçbir kitapta satış gözetilmeyecek, her yapıtta içeriğine uygun bir dış görünüş, bir kitapçılık tekniği uygulanacaktı. Bu yüzden her yapıtta başlık deseni, çizgi düzeni, tipi ve kağıdı önemli bir özel sorun olurdu bu yüzden. Böylesine iyi niyetli, aşırı istekler ardında koşan bu yayın evinde broşürler ve mektup kağıtları bile adam akıllı titizlik konusuydu. 30 yılda hiçbir kitabımda tek bir baskı yanlışına ya da mektuplarda düzeltilmiş bir satıra rastlamadığımı söylemeliyim. En küçük ayrıntılara kadar her şey özenli bir örnekti. Hofmannsthal'in ve Rilke'nin şiirleri İnsel Yayın Evi'nde buluşmuştu. Bunların varlığı işin en üst düzeyde yapılmasını en başta şart koşmuştu. 26 yaşımda İnsel Yayın Evi'nin yurttaşlığına buyur edilmekten duyduğum onura dostlarım hak vermelidir. Onların arasına katılmak dışarıya karşı edebiyat alanında bir yükseliş anlamı taşıyor ve iç yanıyla da daha güçlü ödevlere zorluyordu. O seçkinler çevresine giren kişi kendini eğitmek ve geri durmayı öğrenmek zorundaydı. Her tür edebiyat hafifliğinden gazeteciler gibi kolaya kaçmaktan korunmayı bilecekti. Çünkü İnsel Yayın Evi'nin monogramı başlangıçta binlerce ve sonraları yüz binlerce kişi için o kitabın düşünce değerini olduğu kadar eşsiz bir baskı tekniğine de sahip olduğunun güvencesiydi. Bir yazarı genç yaşında yeni bir yayın eviyle kaynaşıp okur alanını onunla birlikte geliştirmek kadar hiçbir şey mutlu kılmaz. Ancak böylesine birlikte bir gelişme, yayın eviyle yazarın yapıtı ve dünya arasında gerçekten organik bir bağ kurabilir. İnsel Yayın Evi'nin yöneticisi Profesör Kippenberg'le çok geçmeden aramızda içten bir dostluk kuruldu. İkimizin de özel koleksiyon meraklısı olması dostluğu daha da artırıyordu. Kippenberg'in Goethe koleksiyonu benim imza koleksiyonumla at başı gelişti. Özel bir koleksiyonun varabileceği en zengin duruma bu birlikte geçmiş 30 yılımızda ulaştı her ikisi de. O bana çok değerli öğütler verdi ve yerine göre de uyardı. Ben de ona dünya edebiyatındaki geniş genel görüşümle epeyce rehberlik ettim. Milyonlarca yapıtla dev bir kenti andıran İnsel Kitaplığı'nın başlangıç yıllarının fil dişi kulesi çevresinde yükselerek İnsel Yayın Evi'ni Alman yayın evlerinin en büyüklerinden biri durumuna getirmesi benim bir önerime dayanmıştır. 30 yıl sonra yayın evi de ben de başladığımızdan daha başka durumlardaydık. O küçük işletme güçlü bir yayın evine dönüşmüş. Başlangıçta küçük bir çevrede kabul gören yazarsa Almanya'nın en okunan yazarlarından biri olmuştu. Her iki tarafa da mutluluk veren bu doğal ilişki ancak dünya çapında bir felaket ve en katı yasaların zoruyla kopabilirdi. Kitaplarımın kapağında 30 yıllık bildik monogramı artık bulamamak, evimden ve yurdumdan kopmaktan daha ağır geldi demekle içimi dökmüş oluyorum. Artık önüm açılmıştı. Kitap yayınlamaya gereğinden de erken başladığım halde 26 yaşında hala gerçek yapıtlar ortaya koyamadığıma da emindim. Gençlik yıllarımın en güzel çalışması dönemin en yaratıcı kişileriyle kurduğum ilişkiler ve dostluklardı. Ama bu da verimliliğime tuhaf ve tehlikeli bir engel olmaktaydı. Gerçek değerleri seçmesini iyi öğrenmiştim ve beni çekingenleştiren de buydu. Bu ürkekliğim yüzünden çeviriler dışındaki çalışmalarımı titiz bir tutumlulukla, uzun öykü ve şiir gibi küçük ölçekte yapıtlarla sınırlıyordum. Bir romana başlamak yürekliliğini daha uzun yıllar kendimde bulamadım. Hemen hemen bir 30 yıl geçmesi gerekti. Daha geniş bir biçimde göze aldığım ilk deneme bir dramaydı. Bu ilk deneme ile daha büyük bir şeyler yapma isteğini duymaya başladım. Bazı elverişli belirtiler de karşı durmamaya zorluyordu beni. 1905 ya da 1906 yazında bir oyun yazmıştım. Zamanın üslubuna uyarak bir manzum dramdı hem de antik biçimde. Tersites adını vermiştim. Bugün ancak biçim olarak var olan bu yapıtı akla getirince söyleyebileceğim şey, 32 yaşından önce yazdığım kitapların hemen hepsine yaptığım gibi onu bir daha bastırtmadığım gerçeğidir. Ama bu oyun düşünce yapımın bazı kişisel çizgilerini açıklıyordu. Ben her zaman şu sözüm ona kahramanları hiçbir zaman tutmadım. Trajediyi yenilende buldum hep. Öykülerimde beni çeken hep kadere yenilenler olmuştur. Biyografilerimde de başarının somut dünyasında değil, ahlaksal açıdan haklı çıkanlardan yanayımdır. Luther'i değil Erasmus'u, Elizabeth'i değil Marie Stuart'ı. Kalbini değil Castella'yı tutmuşumdur. Bundan dolayı da o tarihte Achilleus değil karşısındakilerin en siliği olan Tersites'i, güçlülüğü ve amacını iyi bilişiyle başkalarına acı çektireni değil acı çekeni oyunumun kahramanı olarak seçtim. Bitirdiğim oyunu bir oyuncuya göstermekten hatta en yakın dostum da olsa vazgeçtim. Uyaksız vezinle yazılmış ve Yunan giysileriyle oynanan oyunların Sofokles ve Shakespeare'in kaleminden çıkmış olsalar bile gişe yapan başarılar sağlayamayacağını bilecek kadar dünya işlerine aklım eriyordu. Laf olsun diye birkaç kopyasını büyük tiyatrolara yolladım ve bunu da sonra büsbütün unuttum. Bu yüzden de birkaç ay sonra Berlin Krallık Tiyatrosu başlıklı bir zarf alınca çok şaşırdım. Prusya Devlet Tiyatrosu benden ne istekte bulunabilir diye geçirdim aklımdan. Eski bir büyük oyuncu olan direktör Ludwig Barney beni şaşırtarak oyunu çok beğendiğini, çünkü Achilleus'ta Adalbert Matkowski için epeydir aradığı büyük rolü bulduğunu belirtmekteydi. Bundan dolayı ilk oynanış iznini Berlin Krallık Tiyatrosu'na vermemi diliyordu. Sevinçten yüreğim ağzıma geliyordu az kalsın. Alman ulusunun o tarihte iki büyük oyuncusu vardı. Biri Adalbert Markowski, öteki de Joseph Kens. Bir Kuzey Almanı olan birincisi, doğal güce sahip yaratılışı ve sürükleyen tutkulu kişiliğiyle ulaşılmaz bir aktördü. Öteki bizim Viyanalı Joseph Kens de, zarif zekası, konuşma sanatında sözcükleri akıcılıkla titreşimli kullanmadaki ustalığıyla eşsizdi. İşte böyle bir Matkowski benim kişimi canlandıracak, dizelerimi dile getirecekti. Alman İmparatorluğu başkentinin en büyük tiyatrosu oyunumun vaftizini üzerine alacaktı. Oyun yazarlığı yolu bunu hiçbir gün düşünmemiş olan bana akla sığmayacak bir cömertlikle ardına kadar açılmışa benziyordu. Ama perde gerçekten kalkmadan önce bir temsil için hiç mi hiç umut ve sevinç duymamak gerektiğini o günden sonra öğrenmiş oldum. Gerçi provalar başladı ve bir arkasından yapıldı. Dostlarım da Matkowski'yi o provalarda dizelerimi dile getirirken olduğu gibi başka hiçbir oyunda böylesine yücelmiş görmediklerine beni inandırdılar. Berlin için yataklıda yer bile ayırtmıştım. Fakat son anda bir telgraf geldi. Matkowski'nin hastalığı dolayısıyla oyunun ertelendiği bildiriliyordu. Uydurma bir neden sandım. Tiyatrolar belli bir günü ya da verilmiş bir sözü tutamayacakları zaman böyle yaparlardı. Ama 8 gün sonra gazetelerde Matkowski'nin ölüm haberi çıktı. O eşsiz güzel konuşan dudaklardan en son benim dizelerim çıkmıştı. Her şey bitti, dedim kendi kendime. Gerçi önemli iki krallık tiyatrosu daha Dresden ve Kassel'da benden oyun istiyordu. Ama içimde istek kalmamıştı. Matkowski'den sonra bir başka Achilleus düşünmek istemiyordum. Ama bir başka umulmadık haber daha çıka geldi. Bir dostum sabah sabah uyandırıp Joseph Kens adına beni görmeye geldiğini söyledi. Yapıtımı bir rastlantı sonucu görmüş olan Kens, kendisine uygun bir rol bulmuştu. Matkowski'nin canlandırdığı Achilleus'u değil, onun karşı kişisi olan trajik Tersites'i oynamak istiyordu. Berg tiyatrosuyla hemen konuşacaktı. Dönemin gerçekçi akımının öncüsü olarak Berlin'den gelen direktör Schlenter, Viyanalıları pek kızdırarak Berg Tiyatrosu'nu gerçekçilik kuralına göre yönetiyordu. Berg Tiyatrosu direktöründen az sonra aldığım bir yazıda oyunumu çok ilginç bulduğu ama ne yazık ki ilk geceden öteye sürecek bir başarı olanağı göremediği belirtiliyordu. Her şey bitti dedim kendi kendime yine, kişiliğime ve edebi yapıtlarıma her zaman beslediğim kuşkuyla. Oysa Kens çok öfkelenmişti. Beni hemen evine çağırdı. Lisedeyken ellerine sarılıp ayaklarına kapanacak kadar sevdiğimiz Kens'i, gençliğimde taptığım oyuncuyu ilk olarak yakından görüyordum. Bedeni bir tüy gibi eğilip bükülüyordu. Zeka taşan eşsiz kara gözlerin aydınlattığı bu yüz ancak 50'sindeydi. Konuşmasını dinlemenin tadına doyulmuyordu. Özel konuşmada bile her sözü, her hecenin hakkını vererek ağzından çıkıyordu. Sessiz harfler pırıl pırıl, sesliler titreşimli ve aydınlıktı. Ağzından bir tek kez dinlemiş olduğum bazı şiirleri, heceleri teker teker veren, güçlü, tam uyumlu ve yiğitçe titreşimlerle yüklü sesi kulağımda olmadan bugün de okuyamam. İşte bir tanrı gibi taptığım bu adam, oyunumu oynatamadığı için benden, benim gibi bir gençten özür diliyordu. Ama bundan böyle birbirimizle bağımızı koparmamalıyız diye işini sağlama alıyordu. Benden bir dileği olacaktı. Az kalsın gülecektim. Kens'in benden bir dileği ha? Şu sıra bir sürü turnesi vardı ve elinde tek perdelik yalnız iki oyun bulunuyordu. Bir üçüncüsünü bulamamıştı. Şöyle küçücük bir oyun olabilirse lirik çağlayanlarla yüklü bir oyun düşünmekteydi. O çağlayanları Alman sahne sanatının eşsiz oyuncusu olarak güçlü konuşma tekniğiyle bir solukta okuyup soluğunu tutan seyircilerin üzerine boşaltıverirdi. Ona böyle tek perdelik bir oyun yazamaz mıydım? Deneyeceğime söz verdim. İstenç, Goethe'nin dediği gibi ara sıra şiire sözünü geçirir. Kalıp Değiştiren Komedyen adlı tek perdelik oyunumun taslağını yazdım. Rokoko dönemini canlandıran tüy gibi hafif bir oyundu ve lirik-dramatik öğelere dayanan iki uzun monoloğu vardı. Elimde olmadan kendimi Kenz'in yerine koymuş, konuşma üslubunu bütün şiddetiyle benimsemiştim. Hiç hesapta olmayan bu çalışma asla el çabukluğuyla değil, yalnızca tutkuyla gerçekleşebilen o mutlu rastlantılardan biri oldu. 3 hafta sonra Kenz'e yarı bitmiş durumdaki taslağı ve içine koyduğum aryayı gösterdim. Kenz gerçekten heyecanlanmıştı. Müsveddeyi alıp çağlayan gibi akan o iki monoloğu hemen okudu. İkinci okuyuşunda unutulmaz bir kusursuzluğa ulaşmıştı. Sonra acaba ne kadar sürer bitmesi diye sabırsızlıkla sordu. Bir ay daha isterdi. Çok uygundu. Bundan iyisi can sağlığıydı. Bugünlerde birkaç haftalığını Almanya turnesine çıkacaktı. Dönüşte hemen provalar başlamalıydı. Çünkü bu oyunun yeri Berg Tiyatrosu'ydu. Sonra da her gittiği yerde oyunumu repertuara alacaktı. Buna şimdiden söz veriyordu. Bu oyun bir eldiven gibi uygundu ona. Büyük bir iştenlikle 3 kez arka arkaya elimi sıkarken bir eldiven gibi, bir eldiven gibi diye yineliyordu. Yolculuğa çıkmadan Berg Tiyatrosu'nu allak bullak etmiş olacak ki direktörün kendisi bana telefon açıp taslağı ona da göstermemi istedi ve hemen repertuara alacağını söyledi. Kenz'in oynayacağı dışındaki roller Berg Tiyatrosu aktörlerine okuma provası için verilmekte gecikmedi. Ortaya çok bir şey sürmeden kumarda yine kazanılmışa benziyordu. Devletimizin yüce onuru Berg Tiyatrosu ve Berg Tiyatrosu'nda Duse ile dönemin en büyük sahne sanatçısı benim bir yapıtımı oynayacaktı. İşin başlangıcında bir genç için bu kadarı da aşırı sayılırdı. Şimdi tek bir tehlike vardı. Kenz ben piyesi bitirmeden görüşünü değiştirebilirdi. Ama bu da pek olacak şey değildi. Sabırsızlık sırası şimdi bendeydi. Sonunda günün birinde Joseph Kenz'in turneden döndüğünü gazetede okudum. Gelir gelmez rahatsız etmemiş olmak için nezaket gereği 2 gün bekledim. 3. gün bütün cesaretimi topladım ve Kenz'in kaldığı Sacher Oteli'ne gidip hiç de yabancım olmayan kapıcıya kartımı uzatarak Saray Tiyatrosu oyuncusu Sayın Kenz'e verin dedim. Yaşlı kapıcı kelebek gözlüğünün üstünden şaşkınlıkla bakarak her doktor yoksa bilmiyorlar mı diye sordu. Hayır, hiçbir şey bilmiyordum. Kapıcı kendisini bu sabah sanatoryuma kaldırdılar diye kekeledi. Olup biteni böylece öğrenmiştim. Kenz ağır hasta döndüğü turnede hiçbir şeyin farkında olmayan seyircilerin karşısında korkunç acıları yenmesini bilerek en son büyük rollerini oynamıştı. Bunu öğrendiğimin ertesi günü kanser ameliyatı oldu. Gazetede yayınlanan haberi okuyunca kurtulacağını umduk. Hasta yatağında görmeye gittim. Yorgun ve bitkin yatıyordu. Kara gözleri çökmüş yüzünde olduğundan daha iri görünüyordu. Hiçbir zaman yaşlanmayacak sanılan ve çok güzel konuşan dudakların üstündeki bıyığının kırlaşmış olduğunu görünce ürktüm. Ölmekte olan yaşlı bir adam vardı önümde. Üzüntüyle yüzüme baktı. "Sevgili Tanrım, oyunumuzu oynamama izin verecek mi?" diye gülümsedi. O zaman ben de kendimi toparladım ama birkaç hafta sonra tabutunun başındaydım. Oyun yazmakta direnmenin verdiği huzursuzluğu ve yeni bir oyunumu bir tiyatroya verir vermez kaygılanmaya başlamamı anlamak güç değil. Almanya'nın en büyük 2 oyuncusunun en son provalarını benim dizelerimle yaptıktan sonra ölmesi boş inançlara kapılır bir adam yapmıştı beni. Bunu söylemekten çekinmiyorum. Ancak birkaç yıl geçtikten sonra kendimi toparlayıp oyun yazmaya başlayabildim. Ama üstün bir tiyatro uzmanı ve söz sanatı ustası olan yeni Berg direktörü Alfred Baron Berger oyunumu hemen repertuara alınca rol dağıtımındaki aktörlerin adına neredeyse ürkerek baktım ve beklenenin tam tersini düşünerek Tanrı'ya şükür aralarında pek ünlüsü yok diye rahat bir soluk aldım. Uğursuzluğun musallat olabileceği kimse yoktu aralarında ama akla gelmeyen bir şey oldu yine de. Felaketin gireceği kapı kapansa bir başka kapıdan sokulmasını bilir. Ben yalnız oyuncuları düşünmüştüm. Ama Deniz Kıyısındaki Ev adlı trajedimin yönetimini üzerine alıp Senaryoyu da hazırlamış bulunan direktör Alfred Baron Berger'i aklıma bile getirmemiştim. Ne var ki olaylar beni haksız çıkardı. 14 gün sonra daha provalar başlamadan direktör Berger ölmüştü. Tiyatro yapıtlarıma çökmüş olan uğursuzluk daha iş başındaydı demek. 10 yıl sonra bile Yeremya ve Valpon oyunlarım akla gelebilecek hemen bütün dillerde dünya sahnelerini dolaşırken bile güvensizliğim henüz geçmemişti. 1931 yılında yeni bir oyunumu Yoksulun Kuzusunu bitirince kendi çıkarımı bile bile kollamadım. Oyunumu kendisine gönderdikten bir gün sonra dostum Alexander Mosi'den bir telgraf aldım. İlk sahnelenmede başrolü kendisine ayırmamı istiyordu. İtalyan yurdunun zevkli ve uyumlu sesini bundan yoksun Alman sahnesine getirmiş olan Mosi, o tarihte Joseph Kahn'den sonra gelen en büyük oyuncuydu. Gösterişli, akıllı ve hareketliydi, iyi yürekliydi. Heyecanlanmaya çok uygun bir yaratılıştaydı. Her yapıta kendi havasından uygun bir şeyler katardı. Yeni yapıtımın başrolü için daha uygun bir kişi düşünemezdim. Telgrafı alınca Matkowski ve Kenz aklıma geldi ve gerçek nedeni açıklamadan Mosi'nin isteğini sudan bir nedenle geri çevirdim. Kenz'deki İfland halkasının ona kalmış olduğunu biliyorum. Almanya'nın en büyük oyuncusunu taşıdığı bu simgesel halka kendinden sonraki büyük oyuncuya bırakılırdı. Mosi'nin sonu da Kenz'inki gibi olacak mı? Bir üçüncü kez dönemin en büyük Alman oyuncusunun kötü yazgısına yine aracılık etmeye hiç de istekli değildim. Boş inançlara kapılmam ve Mosi'yi çok sevmem yüzünden oyunumun eşsiz bir ustayla temsilinden böylece vazgeçtim. Ne var ki bu vazgeçiş bile rolü esirgediğim halde onu kurtaramadı. O günden sonra sahne için bir tek oyun bile yazmadım. En ufak bir suçum olmasa da başkalarının alın yazısına karışmaktan hep korkuyordum. Bir cadı masalı anlatıyorum sanılmasın. Matkowski ve Kenz olayı kötü bir rastlantıyla açıklanabilir. Ama istediği izni vermediğime ve o günden sonra yeni bir oyun da yazmadığıma göre onların arkasından Mosi'nin başına gelene ne demeli? Anlatayım. Yıllar sonra burada günlüğümün yapraklarını ileriye doğru çeviriyorum. 1935 yazında Zürih'teydim. Alexander Mosi'nin Milano'dan bir telgrafı geldi. Beni görmek için akşama geleceğini bildiriyor ve kendisini ille de beklememi diliyordu. Tuhaf şey diye düşündüm. Bu telaşı neden olabilirdi? Yeni bir oyunum olmadığı gibi tiyatroya karşı da yıllardır pek ilgisizdim. Ama onu elbette sevinçle bekledim. Çünkü bu sıcakkanlı ve içten insanı gerçek bir kardeş gibi severdim. Mosi trenden iner inmez boynuma sarıldı. İtalyan usulü kucaklaştık. Otomobile biner binmez sabredemeyip benden beklediğini hemen açıkladı. Bir dileği, çok büyük bir ricası vardı. Prandello yeni oyunu Non si sa mai, hiç belli olmaz. İlk oynayış onurunu kendisine vermişti. Hem yalnızca İtalyanca değil, gerçek dünya galasında da oynayacaktı. Gala Viyana'da ve Almanca olarak yapılacaktı. İtalya'nın böyle bir ustasının yabancı ülkelere öncelik tanıdığı ilk kez görülüyordu. Bunu Paris için bile yapmamıştı. Ama başka dile aktarılırken müziğin ve küçük küçük titreşimlerin kaybolmasından korkan Prandello çok istediği bir şey vardı. Rastgele bir çevirmen değil, dil ustalığına çok değer verdiği ben aktarmalıydım oyunu. Ama bana başvurmaktan da çekiniyordu. Vaktimi çeviriyle boşuna kaybetmemi benden nasıl isteyebilirdi? Bu yüzden Prandello'nun isteğini bana iletmek görevini Mosi üstlenmişti. Gerçekten de uzun yıllardır çeviri yaptığım yoktu. Ama Prandello'ya büyük değer veriyordum ve kendisiyle dostça birkaç karşılaşmamız olmuştu. Bu yüzden onu hayal kırıklığına uğratamazdım. Ayrıca Mosi gibi candan bir dostuma arkadaşlık gösterebilmek beni sevindirecekti. Kendi çalışmalarımı birkaç haftalığına bir yana bıraktım. Prandello'nun yapıtı benim çevirimle siyasal nedenler yüzünden büyük bir gösteri olarak verilecek Viyana'daki Dünya Galası'na birkaç hafta sonra hazırdı. Prandello da geleceğini bildirmişti. Mussolini o tarihte Avusturya'nın baş koruyucusu rolünde olduğundan önde başbakan olmak üzere bütün resmi çevreler ilk gecede hazır bulunacaktı. O gece Avusturya-İtalya dostluğunun da gerçekte ise İtalya'nın Avusturya üzerindeki koruyucu yönetiminin bir gösterisi olacaktı. Provalar başlayacağından ben de o günlerde Viyana'da bulunuyordum. Prandello ile yeniden görüşeceğime sevinmiştim. Benim çevirimin Mosi'nin müzikli konuşmasında nasıl yansıdığını duymak için de sabırsızlanıyordum. Ama çeyrek yüzyıl önceki olay korkunç bir benzerlikle yinelendi. Sabahleyin gazeteyi açtığımda Mosi'nin İsviçre'den ağır bir gribe tutulmuş olarak geldiğini ve hastalık yüzünden de provaların ertelendiğini okudum. Hasta dostumu görmek için otele giderken Tanrı'ya şükür saçır değil diye kendimi avutuyordum. Kalbim küt küt atıyordu. Kenze yaptığım o umutsuz ziyaretin anısı içimi dehşetle doldurmuştu. Dönemin bu en büyük oyuncusunun başına da 25 yıl önceki olayların tıpkısı geldi. Mossi'yi görmeme izin verilmedi. Yüksek ateşte sayıklamalar başlamıştı. İki gün sonra Kenz olayında olduğu gibi prova yerine tabutun başındaydım. Tiyatro çalışmalarımı gizemsel bir biçimde engelleyen bu son olayı anlatırken zamanda biraz ileriye gittim. Bu yinelenişe elbette yalnızca bir rastlantı gözüyle bakıyorum. Ama Matkovski ve Kenz'in kısa aralarla arka arkaya ölmesi hayatımın yönünün çizilmesinde ağır bastı. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. 26 yaşındaki gencin tiyatro oyunlarını Berlin'de Matkovski ve Viyana'da Kenz sahneye koysalardı, onların en zayıf eserleri bile başarıya ulaştıran sanatıyla çok daha çabuk ama belki de hak edilmeyen bir hızla geniş halk kitlelerine ulaşacak, buna karşılık da ağır ağır öğrenmek ve dünyayı tanımaktan yoksun kalacaktım. O günlerde kaderin peşimi bırakmadığını sanmaktaydım ve bunda haksız da sayılmazdım. Çünkü tiyatro daha ilk adımda ömrümce hayal bile edemeyeceğim olanakları önce gösterip baştan çıkarıyor, sonra da en son anda ve acımasızca elimden alıyordu. Ama ilk gençlik yıllarında rastlantıyla alın yazısının birlikte yürüdüğü sanılır. Hayatta gerçek yolun iç dünyamızca çizildiğini sonraları öğreniriz. Yolumuz istediğimiz yönden ne kadar anlamsız ve tuhaf bir biçimde ayrılırmış gibi görünse de eninde sonunda bizi o görünmez hedefimize ulaştırır. 13. ayrımın sonu, sayfa 139.